Kırmızı Bisiklet, Can Dündar. Sayfa 135. Sevgili yavrum, bir babanın oğlu için doğumundan itibaren tam 20 ay boyunca gün gün tuttuğu notları okudum. Her babanın yazmak isteyeceği kadar sıcak satırlarla karşılaştım. Çok özel notlar gibi görünse de aslında hepimize ait gibi duran bu güzelim satırları sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım defterin varisi bu aleniyetten dolayı bana gücenmez. Birinci gün. Bugün 12.30'da doğdun. 9 ay annen senin için üzüldü. Ben her ikiniz için titredim. Melek annen, 10 saat doktorların karşısında yan odada pür heyecan bekleyen babanı çıldırtan, ağlatan sancılarla seni dünyaya getirdi. Bu seslerin yalnızca birini duymuş olsaydın, bunların hayatta hiçbir şeyle ödenmeyecek bir borç teşkil edeceğini 100 asır yaşasan unutamazdın. Bir gün babanı kaybedersen, Allah'ın yarattığı kadınların en iyisi olan annen için çok fedakar, çok sadık ol. Fakat bilmem ki o gün annen yaşar mı? Sen hayatın dikenli yollarının bir yolcusu olmazdan evvel biz ikimiz de ölürsek sakın bizleri unutma. Üçüncü gün. Baban hayatında çok alkışlar, şerefler, ihmal edilmeyecek muvaffakiyetler gördü. Fakat bunların hiçbiri bana senin henüz hiçbir şey söylemeyen küçük ağzına, yarı kapalı gözlerine, yumuk ellerine bakarken hissettiğim zevk ve saadeti vermedi. Altıncı gün. Dün gece bizi hemen hiç uyutmadın. Sabaha kadar ağladın. Evvelce çocuk sesi işitince sinirlenen baban, şimdi eski itiyadını kaybetti. Ağladığın için merak ediyorum, fakat hiç sinirlenmiyorum. Hayatı hususiyesinde istiklalini hiçbir şeye feda etmemiş olan baban, şimdi senin esirindir. Dokuzuncu gün. Baki Bey, eski bir ananeye tebaen senin karşında ezan okumak ve sonra da kulağına ismini bağırmak istedi. Müsaade ettik. 20 sene sonra sen bu satırları okurken artık belki izi kalmayacak bu garip adetlere güleceksin. 32. gün. Bugün ikinci aya bastın. Şehirden bir fotoğrafçı getirtip iki fotoğrafını aldırdık. Boş zamanlarında bu resimlere bakacak, bu defteri okuyacak ve seni bu vakte kadar çok seven annen, baban artık başka bir dünyanın misafirleri olmuşlarsa onlar için gözyaşı dökecek ve ümit ederim ki aynı zamanda onlara benzemeye çalışacaksın. 43. gün. A, O gibi sesler çıkarmaya başladın. Belirli surette büyüyorsun. Afiyetle büyü yavrum. Senin ağzından çıkacak ilk sözleri sabırsızlıkla bekleyen annenin ve babanın en büyük emeli budur. 100. gün. 100 gün yavrum. Kainatın ömründe erkamın en yüksek sıfırlarının bile bir nispeti kadar ehemmiyeti olmayan bu 100 takvim günü senin ve bizim için ne kadar kıymetli. Ben ki artık hayatın meyil basamaklarını inmek üzereyim. Ömrümde günlerin değil saatlerin bile kıymeti vardır. Buna rağmen seni çabuk büyümüş görmek için bunların bütün süratleriyle geçmelerini istiyorum. İnşallah bir gün saçlarımız ağarmış olsa da seni istediğimiz gibi göreceğiz. 136. gün. Her ihtimale mebni, belki bir iki gece başka bir dost evinde yatmak ihtiyacını hissedebileceğimi, kendisinden hiçbir şey saklamadığım annene söyledim. Endişesinden sabaha kadar uyumadı. Yalnız olduğum zaman her şeyi bila perva karşılardım. Annem bana hayatı sevdirdi. Sen hayata taptırdın. Şimdi sizlerden ayrılmak, bunun çok acı, çok feci bir şey olacağını düşünüyorum. 183. gün. İlk defa olarak bu sabah la la da da derken baba dedin. Bana bugünün mükafatını vermiş oldun yavrum. 365. gün. Yarın gözlerini açtığım vakit senin için neler hazırladığını bilmediğim fakat çok uzun olmasını temenni ettiğim hayat seyahatinin ilk senesini arkanda bırakmış olacaksın. Senin hafızanda hiçbir iz bırakmayacak olan bu senenin bütün anahtını bu deftere kaydettim. Buna dindarane bir itikat ile riayet ettim. İstikbalde boş zamanlarında bunları okuyacaksın. İhtiyarladığın vakit bunları çocuklarına okuyacaksın. Birlikte gülecek, eğleneceksiniz. Bu satırları yazarken gözlerim yaşardı. Hayatın ezeli mukadderatı icabınca nihayet bir gün senden ayrılacağım gözümün önüne geldi. En büyük emelim bugünün çok, pek çok uzak olmasıdır. Ve gözüm arkamda kalmamak için seni yetişmiş, bu her adımında bir arıza saklı olan hayat yolunu namus ile, cesaret ile kat edecek hale gelmiş olarak gördükten sonra gözlerimi kapamaktır. Var ol, mesut ol, Annesinin babasının yıldızlı seması, kainatı olan güzel çocuk. İkinci yıl, 238. gün. Gece bizde misafir olan Bekir Sami Bey ile birlikte bu sabah şehre indik. Ayrılırken tanımadığım bir adam, buyurunuz dedi. Bunlar polis hafiyeleriydi. Hep birlikte otomobile bindik. Dün gazeteler bir cinayet teşebbüsünden bahsetmişlerdi. Bunun için Bekir Sami Bey'i tevkif etmiş olabilirler. Fakat ben ne için? O dakikada seni ve anneni bu akşam görmemek, uyuyacağın dakikaya kadar baba baba diye beni arayıp bulamayacağını ve yarın öbür gün bunu yine tekerrür edebileceğini düşünmek beni titretti. Niçin gidiyordum? İttihat Terakki Hükümeti'nin 10 yıllık Maliye Nazırı, Türkiye'nin Lozan Konferansı'ndaki delegelerinden Cavit Bey'in oğlu Şihar Yalçın için tam 603 gün boyunca aralıksız tuttuğu 2 ciltlik günlüğün son sayfasında bu not yazılıydı. Şiarın defteri, iletişim yayınları, İstanbul 1995. Cavit Bey, 1924 yılının 19 Haziran günü Gazi'ye suikast davasıyla ilgili olarak gözaltına alındı. Bu son satırları gözaltında tutulduğu un kapanı karakolunda yazdı. İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. Son ana kadar suçsuz olduğunu söyledi. 26 Ağustos 1926 günü son sözleri soruldu. Hüseyin Cahit Bey'e söyleyin, oğlumla eşimin gözlerinden öpsün, dedi. O gün idam edildi. İdo, Yağmur ve Doğukan. İbrahim Tatlıses, neden siyaset meydanının sonunda aniden hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Herkes kendince bir yorum yaptı. İşin aslı ise bir hayli farklıydı. O an gözünün önüne oğlu İdo gelmişti. İnsan çocuğunu anımsayınca ağlar mı? Çocuğu ağlanacak hale getirilmişse ağlar. Ağlamaya yol açan krizin nedeni medyada çıkan bir haberdi. Burada haberin ayrıntılarına girmek istemiyorum. Ama haber küçük çaplı bir krize yol açmış ve önce evde İdo'yu sonra da stüdyoda İbo'yu gözyaşına boğmuştu. Tatlıses çekimden önce kendisini bunca üzen ve iç dünyasını alt üst eden olayı anlatırken hiç kimse oğlumun bir damla gözyaşından kıymetli değil diye isyan ediyordu. Bütün ana babalar için öyle değil midir? Öyledir tabii. Ancak şöhret sahibi bir anne ya da babaysanız, ününüz karşılığı ödemeyi göze aldığınız bedele evladınız da ortak olur. Üstelik hiç de mecbur değilken. İbrahim Tatlıses'ten önce gözyaşı dökme sırası sinemanın sultanı Türkan Şoray'daydı. Şoray, sanatı uğruna kendisini ömür boyu mahpusluğa gönüllü mahkum etmiş, özel hayatıyla değil sinemasıyla anılmak için kendisini hayattan alıkoymuştu. Bu tercihinden de hiçbir zaman yakınmadı. Çünkü bugün zirvede olmasını o tercihe borçluydu. Ama aynı tercihi başkalarından, hele kızından bekleyebilir mi? Bekleyemez elbet. Ergenlik denilen kasırganın etki alanına giren Yağmur, yaşıtları gibi gezecek, coşup eğlenecektir. Kimle diyebilir? Medya diyebiliyor. Medya, Yağmur'dan annesinin bile istemediğini istiyor. Geceleri arkadaşlarıyla gezmesini yadırgıyor. Eğlenirse ayıplıyor. Ve Türkan Şoray, kendisinden esirgediği şeyin, kızına bağışlanması için medyadan ve kamuoyundan yardım istiyor. Yağmur'un gençliğini olanca coşkusuyla doyasıya yaşayabilmesi için anlayış bekliyor. Annesinin adının, onun hayatını kısıtlayan bir engele dönüşmemesini talep ediyor. Kim 14 yaşında bir çocuğun sırtına böyle bir sorumluluk yükleyebilir ki? Ve nihayet Doğukan Manço. Bu ışık yüzlü çocuk, daha babasını yitirmenin acısı küllenmeden gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında ailesi hakkında yazılıp çizilenlere katlanmak zorunda. Bütün bu haberlerin onun çocuk ruhunda ne tahribatlara yol açtığını bilebilir miyiz? Bu haberlerin bir kısmı reklam amaçlı çıkarsa yarın o tahribatı tamir edebilir miyiz? Doğukan ile Batıkan'dan özür dileyebilir miyiz? Diyeceksiniz ki starların hayatlarına dikkat etme sorumluluğu, gazetecilerin de haber yapma zorunluluğu var. Evet, ama bundan çocuklara ne? Onlar daha ergen bile olmamışken bu kadar ağır bir travmayı yaşamak zorunda mı? Haber uğruna onların hayatlarını delik deşik etme hakkımız var mı? Hiç olmazsa çocukları bu savaşın dışında tutamaz mıyız? Onlara çocukluklarını bağışlayamaz mıyız? Doğmamış çocuklardan mektuplar. Birinci çocuk. 8 aydır buradayım. Bunca zaman gözüme uyku girmedi. Çünkü dışarıdaki telaş hiç bitmedi. Annemle babamın nikah törenleri, uzun yolculuklar, basın toplantıları, röportajlar, klip çekimleri, talk show'lar vesaire derken rahat yüzü görmedim. Yakınınca hiç mızıldama, Türkiye'nin en güzel karnındasın diyorlar. Bir de bana sorsunlar. Dışarıdan sürekli müzik sesi geliyor ve ben ne kadar tekmelesem de durmuyor. Annem sahnede zıp zıp zıplarken zor tutuyorum kendimi dışarı fırlamamak için. Geçenlerde yalancı sancı taklidi yaptı bizimki. Şeytan dedi ki, çıkıver şurada inadına. Alem sahnede doğum yapmış, nasıl olurmuş görsün. Ama doğumun yayın hakları satıldığından mukaveleyi bozarım korkusuyla vazgeçtim. Aylardır o büyük günün stresiyle yaşıyorum. Dışarıda cinsiyetim bile sır gibi saklanırken kim bilir ne sansasyon olacak. Rahmi terk törenim. Büyük ihtimalle bir gazeteci ordusu karşılayacak beni. Doğumhanede kıyamet kopacak, küvezde flaşlar gözümü alacak. Tanrım, Türkiye'nin en ünlü cenini olmak ne hoş bir duygu. Geçenlerde ultrasonda şöyle bir baktım kendime, hiç de fena değilim. Öyle sabırsızlanıyorum ki görüntülenmek için. Aslında hani şu küçük parmak kameralarla şimdiden bir şey yapılamaz mı acaba? İkinci çocuk. Efendim, benim durumum biraz problemli. Bir takvim sorunu yaşıyoruz şu sıralar. Henüz birinci çekirdeği kadarım ama nedense dışarıda herkes benim ne zaman buraya düştüğüm konusuyla ilgili. Annemin basın danışmanı yaşımı 29 gün olarak açıkladı. Ama meğer 29 günde benim burada olduğumu öğrenmelerine imkan yokmuş. Dışarıdakiler işi gücü bıraktı, ellerinde takvim, gerçek tarihi araştırıyor. Hamile ise hamile, bundan kime ne? Öyle basit değilmiş işte. Annemin boşandıktan sonra başka bir erkekle hemen nikahlanabilmesi için hamile olmadığını kanıtlaması gerekiyormuş. O da hamile değilim diye rapor almış. Ama galiba hamileymiş. Bu durum kamuyu yakından ilgilendirirmiş. Ya Rabbim, nasıl bir kamunun arasına doğuyorum ben? Üçüncü çocuk. Dün şiddetli bir patlamayla uyandım uykumdan. Önce sarsıldım, sonra kesildi göbek bağımdan gelen kan. Dün vurmuşlar annemi, tek kurşunla başından. Anam 20'lik bir taze, ben 5 aylık cenin. Sokak ortasında vurulduk bu güzelim ülkenin. Alemin gözü önünde güpe gündüz. Gençten bir polisle tartışmalar, yüksek sesle atışmalar. Sonra tek el silah sesi. Ve annemin sokağa serilen gövdesi. Vietnam'da olsa tam sayfa haberdi. Ama bizim oralarda sıradan bir vaka dendi. Emniyet açıklama göndermiş gazetecilere. Zaten Hacı Hüsrevli'ydi. Doğacağım yermiş, suçum, adresimden vurulmuşum. Son kez sıkarken yumruğumu, ulan dedim. Şişli'de bir cenin olsaydım, sorardım hesabını sizden. Sakın dediler, yersin cezayı bu yaşta. Bir ceninin diğer ceninler üzerinde tahakkümünü tesisten. Sustuk, mahkeme salıvermiş failimi. Babam alıp götürdü ablamla abimi. Doğsam marşlar söyleyecektim ben de. Sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitleyiz diye. Lakin bırakın doğumumu, ölümüm bile haber değil benim. Hacı Hüsrevli'yim ben. Kabristan'da bir ceninim. Dayan çocuk. Üşümüşsün çocuk. Gördüm seni kar altında buğusu solmuş son nefesini verirken. Bingöl'den köye yürüyormuşsunuz abi kardeş. Abin 10 yaşında, sen 7. Ilıcalar İlköğretim Bölge Okulu, 2. sınıf yatılı. Hafta sonu Kabaçalı'ya yaya dönüyormuşsunuz. Yol 25 kilometre, iklim yaman. Deşt Köprüsü'nde tipi bastırmış. Köprü altına sığınmışsınız. Sen Ferhat, abin Serhat, bir de kuzen Cihan. Ne üşüdünüz kim bilir çocuk, nasıl yandı ellerinizde tipi. Birbirinize sarılı bulmuşlar küçücük cesetlerinizi. Haberi dinlerken, ey orta ikiden ölerek ayrılan çocuklar diye haykıran şairin sesi çınladı kulağımda. Ece Ayhan'ın meçhul öğrenci anıtını okudum bir daha. Buraya bakın, burada bu kara mermerin altında bir teneffüs daha yaşasaydı tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür. Devlet dersinde öldürülmüştür. Devletin ve tabiatın ortak ve yanlış sorusu şuydu. Mavera Ünnehir nereye dökülür? En arka sırada bir parmağın tek ve doğru karşılığı, solgun bir halk çocukları ayaklanmasının kalbinedir. Solmuşsun çocuk. Siyaset meydanında tanışmıştık seninle 5 ay evvel. Azmiydi adın, Tinerciydi unvanın. O bir günlük şöhrette 16 yıllık ömründe adam yerine konduğun yegane 3-5 dakika sırasında eve döneceğim demiştin babana. Dönememişsin. Gümüş Suyu Parkı'nın tinercileri kartondan kovuğunda can çekişirken bulmuş seni sabaha karşı. Donmuşsun çocuk. 23 Nisan geldi sanıp ayaza yenik düşmüşsün. Hızır acile haber salmışlar. Hızır bile geç yetişmiş imdadına. 45 dakikada gelen ambulanstan inenler tam 15 dakika nabzını, soluğunu ölçmüş. Hayrına değil, ölüler ambulansa alınmıyormuş da ondan. Oysa yaşıyormuşsun, buna yaşamak denirse. Sıcak bir yatak, ancak ölüm döşeğinde kısmet olmuş çocuk. Efendiler, eşekler susabilirler. Ne yani, çocuklar hiç gülmeyecekler mi? Yaralısın çocuk. Küçük yaşta menenjit geçirmişsin, aklın başında değil. Öfke emmişsin süt niyetine annenin kurumuş memesinden. 4 yaşındaki bebeği inşaata kaldırıp ırzına geçmişsin. Sonra pipisini kesip gözlerini oymuşsun. Lanetlisin çocuk. 11'lik cılız bedenini gördüm. Polisler arasında tatbikat sırasında. Ahali linç için toplanmıştı çevrede. Sen bir kedi yavrusu gibi sinmiştin. Velhasıl onlar vurdu, biz büyüdük kardeşim. Tedavi edemiyorsak linç edelim bari. Öksüzsün çocuk. Bir cami avlusunda mahzun bir tabut başındaydın. Feryadın düğümlendi hıçkırığımızda. Aklın anlamaya yetmediği bir kahpe yangını almış anneni. Baban diyememiş sana. Eve döner sandığını musalla taşında bulunca koyverdin gözyaşını. Lara, gözyaşın çaresizliğimizdi, ağdın yasımız. Bir bakmışım gökyüzünde gömülmez bir cenaze töreni, ve aşağıda yıkanmış balonlar demetinin başında kurşun ayaklı bir parmak çocuk, kırılır ağlamaz ölümü ustaca oyalayan babam öldürülmüş, ben satarım. Dayan çocuk. Güzün yaza dönecek yakında. Hep böyle gitmez ya bu ülke. Hangi ihtar, hangi seçim, hangi yangın kurtarır seni bilmiyorum. Bildiğim o ki bunca belalı gündem maddesi içinde bugün senden başka şey yazmak istemiyorum. Musalla taşlarından, mukavva kovuklarından, köprü altlarından, inşaat kuytularından kaldırıp yaslı başını nemli gözlerinden öpmek istiyorum. Tiner torbaları yerine eldiven tutuşturmak istiyorum ellerine. İstiyorum ki ne menenjit kör etsin aklını ne ayaz dondursun ayaklarını. Ocakta sütün olsun, sofrada karnın doysun. Dayan, ölme çocuk. Az kaldı bahara. Bütün sınıf sana çocuk bayramlarında zarfsız kuşlar gönderecek. Sık dişini çocuk. Hep böyle gitmez bu ülke. Gün olur durur bu yangın, bu tipi durur. Mezarımız Gümüş Suyu Parkı, kahkahalarımıza mekan olur. Sana söz çocuk. Tabiat dersinde Mavera Ünnehir'i doğru yere dökeceğiz. Bir dahaki gelişte dünyaya nehir yollarından döneceğiz. Milenyum Arifesi. Depremden kurtuldun, yangına teslim oldun Arife bebek. Hoş olmasan ne olacaktı ki? Alevleri yensen ya açlık vuracaktı seni ya hastalık. Yoksullara ecelden kaçış yok. Doğduğun toprakta bebeğim. Ninni yerine siren sesi kundak değil kefen beziymiş kısmetin. Bak ayazda donman o kadar ilgilendirmedi de bizi, yanmış cesedin sarstı hepimizi. Şu doğumunu havai fişekler ve gururlu marşlarla kutladığımız ülke, bu heyecanla yolunu gözlediğimiz yeni yüzyıl, onca kelli felli devlet adamı, katrilyonluk bütçe, patlamış turizm, fırlamış borsa, yükselen itibar, bunca yazılmış kitap, söylenmiş söz, edilmiş yemin, yetişmiş insan gücü, atılmış temel, çekilmiş acı, dökülmüş gözyaşı, bir sıcak çadıra koyup battaniyeye saramadı ya seni, zor söner gayri utancımızın alevi. Yanar senin bebek tenin gibi yüreğimiz. Bu ateş sırf düştüğü yeri değil, cümlemizin içini yakar. Sen tatlı uygarlık hayallerimize atılmış bir şamarsın Arife bebek. Viyana kapılarından Çin Seddi'ne kadar yayılan geniş ufkumuzun önünde kömürden bir dağ gibi dikiliyor yanık bedenin. Sana bir tas çorba içirememiş olmanın ızdırabı, önümüzdeki 1000 yılı belirleyecek ülke olma düşlerimizi bastırıyor. Küllerin serpiliyor coşkulu milenyum balomuzun üstüne, konfeti niyetine. Ayaklarımız yere değiyor, çaresiz annenin tıkanmış hıçkırığıyla. Hemen bugün Apo'yu assak, linç etsek, bütün insan hakları savunucularını, Avrupa'ya girsek, depremi önceden bilsek, yarana merhem olabilir miyiz acep, Arife bebek? O ateşten gömleği çıkarabilir miyiz sırtından? Ölü gözünden akan yaşı dindirebilir miyiz? Senin yaşında yanmış bir kız tanımıştım Arife bebek. Sırtında hala pençe pençe durur yanık izleri. Gözleri dolar aklına geldikçe. 10 yıl önce Tanrı bana bağışladı. Sevdim onu. Okşadım, sardım yarasını. Bilirim yanık acısını. Bilemediğim acizimizin nedenidir Arife bebek. Hadi geçtim devletten. 10 yılda 15 milyon genç yaratan bir ülke nasıl olur da 100 günde 10 bin çadır alamaz kardeşine? Yaşatamadık ya seni, biberonuna mama, altına battaniye, üstüne bir çadır koyamadık ya, müstahakız cadı kazanlarında yanmaya bizde. Kavrulan bedenin ibret olsun hepimize. Tamam, tarih bitti, ideolojiler öldü, kimse yok artık hakkımızı savunacak. Ama şu şanlı milenyum arifesinde eserinizle böbürlenirken, Arife bebeğin küllerine bakın da birazcık utanın bari beyler. Utanın ve hiç değilse çocukları alın ateşten, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Sayfa 152. Hayat dersinden ihmale kalmış çocuklar. Nasıl olsa öleceklerdi, öyle değil mi? Daha ilkokul 1'de hayat dersinden ihmale kalmış çocuklar onlar. Bu yolsuzluk pansiyonunun un ufak olmuş enkazında bir gece yarısı soluk yanaklarını soğuk betona yapıştırıp sıkışarak ölmekten kurtulsalar, Azrail daha beter bir tuzakta, bir başka kılıkta bekleyecekti onları. Bir cuma çıkışı üst geçitsiz yoldan karşıya geçerken, direksiyon sınavından torpille ehliyet almış bir sarhoşun arabası altında ezileceklerdi belki. Belki kardan kapanmış bir köy yolunda, beceriksizlik yüzünden tamir edilememiş bir küreme makinesi beklerken, eldivensiz ellerini ısıtmak için vereceklerdi son nefeslerini. Köye varmayı başaranların kimisi vahşi bir baba dayağında, kimisi asırlık kan davasında vedalaşacaktı hayatla. Okulu bitirenler ya çalışmaya gittiği bakımsız maden ocağının göçüğünde ölecekti, ya üzerine tapusuz gecekondu kurduğu çöp dağının infilakında. Kalanlar da bir sonraki depremde çadır istemeye gittikleri devlet kapısında kar maskeli özeltim kurşunuyla can verecekti nasılsa. Ölümlerden ölüm beğendiğim bir coğrafya burası. Daha ana sütünden kesilmeden gömüyorlar bebeleri ishalden. Ya hekimsiz köyde ateşli bir hastalık, ya namus cinayetinde kör kurşunla son buluyor biçare hayatlar. Banyoda gaz kaçağında veya karakolda işkence tezgahında kesiliyor nefesler. Baklava çaldı diye, şarkı söyledi diye, sınıfta kaldı diye, çadır istedi diye dövülüyor, öldürülüyor, intihara itiliyor çocuklar. Bizim kibarca ihmal dediğimiz kasaplık bir tek Bingöl'ü müteahhidin mesleği değil ki. Her mecrada insan canının 5 para etmediği, hesaplaşmanın her daim öbür dünyaya ertelendiği bir cehalet diyarı burası. Evlatların ebeveynlerini değil, ebeveynlerin evlatlarını gömdüğü, taze kana doymak bilmez bir toprak. Azrail'in ana vatanı. Bu manzaraya bakıp Allah'ın takdiri diyor başbakan. Aynı şiddette bir deprem Japonya'da yatılı çocukları uykudan bile uyandırmazken, Anadolu çocuklarını betona gömüyorsa, herhalde burada bizim payımıza düşen yegane ilahi takdir böyle bir başbakana müstahak görülmekten ibarettir. Evet, bu bir felaket. Evet, Bingöl'de asıl çöken devlet. Evet, geleceğini göre göre depreme seyirci kalmak cinayet. Çadır isteyen yurttaşın üzerine ateş açmak tam bir cinnet. Ama şunu bilelim, kah malzemesi çalınmış bir pansiyon enkazında, kah özel tim hoyratlığında, kah basiretsiz devlet katında evlatlarımıza kıyan o Azrail'in asıl adı cehalet. Gözü dönmüş müteahhidin derdi sadece hırsızlık olsa kendi evinin malzemesinden de çalar mıydı? Ona bunu yaptırıp öz çocuğunu betona gömdüren de cesaret. Başbakanın böyle kul yapımı bir felaketi Mevla takdiri sanmasına yol açan da. O cehaletin fazilet zannıyla iktidar olmasını sağlayan da. Unutmayın. Uzun vadede ülkeyi bu kara cahil istilasından kurtaracak, çocuklarımızı onca göçüğün altından salimen çekip çıkaracak, zaten depremle vurulmuş yurttaşın üzerine kurşun sıkan polisi hizaya sokacak tek ama tek kudret eğitimdir. Bugünden tezi yok, genel seferberlik ilan edilip bütün varlığımız eğitimin hizmetine verilmelidir. Yazın anayasanın en başına koskocaman kan kırmızı harflerle, madde 1, cehalet yenilmelidir. Filiz Ali'den Nilhan'a kalan. Oğlum Meşrutiyet Caddesi'nde yüksek bir evin balkonundaydı önceki gün. Caddeden yumruk dolusu sloganla akan öfkeli insan selini izledi saatlerce. Akşam cenazeden sonra buluştuğumuzda "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganıyla karşıladı beni. "Neden bağırıyorlardı öyle?" diye sordu. "Arkadaşının oyuncağını kırarlarken ses çıkarmazsan yarın senin oyuncağını da kırarlar" diye açıklamaya çalıştım. "Taşıdıkları o bayrağı sarılı kutunun içinde ne vardı?" diye sordu bu kez. Ben gözlerimi yumunca kibarca fısıldadı. "Öğrendim ben. Senin öğretmeninmiş ölen." "Öldürülmese bugün Almanya'da konferansta olacaktı Ahmet Taner Kışlalı." 10 günlük Almanya gezisini haber aldığında Nilhan daha yeni doğdu. 10 gün yokluğuna nasıl dayanacağız demiş Nilüfer Kışlalı. Daha uzun bir ayrılığı hiç aklına getirmeden. Nilhan da 4-5 yıl sonra filmlerde hep kötülerin yenilip iyilerin kazandığını görüp başlayacaktır sormaya. "Babam niye öldürüldü anne?" diye. Önceki gün bayrağı sarılı kutu Cumhuriyet'in önünden Kocatepe'ye taşınırken kestirmeden Karanfil sokaktan yürüdüm. Sabahattin Ali orada bir çatı katında otururmuş 1940'ların başında. Kızı Filiz Ali bir yerde anlatmıştı. Bir gün birlikte yürürlerken bakmış babası yanında yok. Daha 5 yaşındaymış. Korkmuş çok. Tam ağlayacakken arkasından çıkıvermiş babası. Meğer saklanmış. Ne yapacak diye onu izliyormuş. Sonraları hep aynı oyunu oynar olmuşlar. Belki de böylece Sabahattin Ali ani bir yok oluşa alıştırmış Filiz'ini. 50 yıl önce bir gün yine kaybolmuş ve bir daha hiç çıkmamış ortaya. Yıllar sonra neden diye sorduklarında tek suçu düşündüklerini olduğu gibi yazmasıydı diyordu Filiz Ali. 20 yıl önce katledilen Abdi İpekçi'nin kızı Nüket ise ola ki kendi çocukluğundan hatırladığı bu neden sorusunu şimdi kendi çocuklarından duymanın şaşkınlığıyla "onlara ne söyleyeyim" diye soruyordu bir mesajında. Televizyonda çok sık rastladıkları o sahnelerden birinin bizim başımıza geldiğini, bebek yaşta kaybettikleri babalarının ya da hiç görmedikleri dedelerinin tıpkı o filmlerdeki gibi ta ta ta kurşunlarla yere yığıldıklarını, bom diye patlayan bombalarla paramparça olduklarını mı söyleyeyim? Kaç ülkede 5 yaşında bir çocuğun dağarcığında bunca bayrağı sarılı tabut ve onca kahrolsunlu slogan vardır? Hangi ülkede gençler yavuklusunun resmi yerine bombalanmış hocaları ile katledilmiş meslektaşlarının cenazeleri için bastırılmış yaka kartlarının koleksiyonunu yapar? Dünyanın neresinde arabanız size müstakbel tabutunuz olarak görünür? Ülkelerini sevmekten başka bir suçu olmayan babalarını, hocalarını, eşlerini kalleş bir tuzakta itirenler bugün baba, hoca, eş oldular. Yıllarca dillerinde kapanmaz bir yara gibi taşıdıkları o çocukça soru kendi çocuklarının dilinde şimdi. Neden? Neden öldürdüler onu? Acaba bu 29 Ekim'de tanklar toplar yerine 50 yıllık belalı oyunun kurbanlarının resimleriyle bir geçit resmi yapsak daha anlamlı olmaz mı? Çocukları ve torunları taşısa fotoğrafını yitik babalarının, dedelerinin. Önce kayıp yakınları geçse, sonra faili meçhul aileleri. Ve en önde Filiz Ali, yarım asırlık bir kanlı bayrağı, 100 yıl sonunda yeni bir nesle devreder gibi kucağında küçük Nilhan'ı taşısa. Bu koca yetimler ordusunun naçar askerleri, al bayrağı sarılı kutular taşıyarak omuzlarında, ellerinde kırık kalemler, kopmuş kollar ve parçalanmış gözlüklerle şeref tribününde 50 yıldır gamsız oturanları selamlasa kendi dilinden ve çocukça sorsa neden? Çocuklara nasıl söylemeli? Hayat Güzeldir filmini izledikten sonra sinemadan ayrılırken son sahneden bir soru işareti kafama takılmıştı. Film 2. Dünya Savaşı'nda eşi ve oğluyla birlikte Nazi kampına düşen bir Yahudinin yaşanan acıları oğlu sezmesin diye nasıl oyuna dönüştürdüğünü anlatıyordu. Filmin finalinde oğul kurtulurken baba bir Nazi kurşunuyla ölüyordu. Aklıma takılan ve yanımda benimle birlikte gözyaşı döken eşime bile soramadığım soru da buydu. Şimdi en iyi oyun arkadaşına ne olduğunu kim nasıl anlatacaktı ufaklığa? Yanıtı bir başka filmde bulmuştum. Açıklama kısaydı. Babamı hırsızlar çaldı. Ankara Film Festivali'nde kısa film dalında ödül alan yapıtlardan birinin adıydı bu. Seyyar satıcılık yaparken tutuklanan ve karakolda ölü bulunan babasının ardından bir çocuğun yaşadıklarını anlatıyordu film. Sinir krizleri geçiren anne çocuğuna babasının öldüğünü söylemiyor, çocuksa onu hayalinde geri getirip tavan arasında saklıyordu. Sonunda çocuk aklı bu ani kayboluşa bir gerekçe uyduruyordu. Babamı hırsızlar çaldı. Şimdi deprem bölgesinde yetim kalmış her çocuğun ekmek ve su kadar böyle bir gerekçeye, bir açıklamaya ihtiyacı var. Hem de acilen. Hep Yalova'daki küçük Murat'ın sözleri geliyor aklıma. 5 katlı binanın enkazından annesinin gövdesi korumuş 4 yaşındaki Murat'ı. Ana oğul sarmaş dolaş saatlerce kurtarma ekibini beklemişler. Murat'ın uykusu geldikçe annesi öpüp uyandırmış onu. Uyuma bebeğim demiş, birazdan kalkıp parka gideceğiz. Böyle dayanmışlar enkazın ağırlığına, karanlığına. Sonra gelmiş kurtarma ekipleri Murat'ı çekip almışlar beton yığınlarının arasından sapasağlam. Oğluna bedenini kalkan eden anne Ayşe Çamur orada kalmış. Murat sedyede annem söz verdi diyordu, parka gideceğiz. Murat ve benzerlerine ölümün nasıl anlatılacağı konusunda farklı görüşler var. Elizabeth Kübler-Ross, Ölüm ve Öldürmek Üzerine kitabında, Boyner Yayınları 1997 sayfa 29, çocukların kaldıramayacakları gerekçesiyle ölüm sonrası ortamdan dışlanmasının, konudan uzak tutulmasının, hediye yağmuruna boğulmasının, onların erişkinlere güvensizliğini artıracağını söylüyor. Annen uzun bir yolculuğa çıktı gibi yalanlardan kaçınılmasını tavsiye ediyor. Türk Psikologlar Derneği de depremzedeler için hazırladığı kitapçıkta tam bunu öğütlüyor. 5 yaşından küçük bir çocuğa ölen kişinin uzun bir yolculuğa çıktığını, bunun bildiğimiz yolculuklardan farklı olduğunu, o yüzden kendisine veda edemediğini ama her zaman onu sevmeye devam edeceğini söyleyebilirsiniz. Açıklığa kavuşturulması gereken noktalardan biri bu. Diğeri ise törenlerle ilgili. Türk psikologlar da Kübler-Ross gibi, çocukların ölümle ilgili törenlerden dışlanırlarsa kendilerini daha da yalnız hissedecekleri görüşünü paylaşıyor. Lakin ben çocukları ölümle ilgili törenlere dahil etme tavsiyelerinde hep bir tercüme kokusu alıyorum. ABD'deki bir cenaze töreniyle deprem bölgesindeki bir defin törenini karşılaştırırsanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Türkiye'deki çocukların bu törenlere buyur edilmesinin, onların ruhlarında nasıl bir tahribat yaratabileceğini kestirmek için herhalde psikolog olmaya gerek yoktur. Acıları dışa vurma konusundaki kültürler arası farklılığı göz önüne almadan yapılan tavsiyelerin, çocukları canhıraş çığlıkların, elem dolu feryatların içine atmak anlamına geldiği ortada. O yüzden bir yurttaş olarak ama daha çok bir çocuk babası olarak bu türden hassas konularda daha yerel ve gerçekçi çözüm ve öneriler beklediğimi itiraf etmeliyim. Küçük dostum, ABD'nin Ermeni soykırımı tasarısını, Avrupa Birliği raporunu Güneydoğu'ya yazmak lazım. Konu cenneti vatanım, önüme salkım saçak bir gündem yığdığı halde hiçbirine ilişmek gelmiyor içimden bu sabah. Aklım hiç tanışmadığım 11 yaşında bir yavrucakta. 11 yaşında hiç tanışmadığım bir küçük dost, sıraladığım büyük gündem maddelerini elinin tersiyle itip yattığı yerden yorgun gözlerle bana bakarak beni yaz diyor sanki. Beni yaz ki bütün bunları bir an için unutup hayatın anlamını düşünsünler insanlar. Birkaç gündür Dışişleri Camiası bu küçük dostun acısıyla seferber. Babası hariciyenin en sevilen diplomatlarından biri. O ailenin tek çocuğu. Sabah her zamanki gibi hazırlanıp gitmiş ilkokuluna. Sonra okuldan aniden fenalaşıp bayıldığı haberi gelmiş. Koşup hastaneye yetiştirmişler ve baygınlığın nedenini öğrenmişler. Küçük dostumun beyninde tümör varmış ve hayli ilerlediği için acilen ameliyat edilmezse ölümcül tehlike yaratırmış. Ailesi dehşete kapılmış, Amerika'ya götürmekle Türkiye'de ameliyat ettirmek arasında kararsızlanmışlar bir süre. Sonra her şeyi, tümörü, ameliyatı, riski, ABD seçeneğini olanca açıklığıyla küçük dostuma anlatmışlar. Burada kalalım demiş küçük dostum ve hastaneye yatırılmış. Korkmuş biraz tabii. Aslında ameliyattan korkmuyorum demiş. Kan alınırken yaptıkları iğne canımı acıtıyor. Ondan korkuyorum daha çok. Ameliyattan önceki gece anne babası saat 3'te uyandıklarında oğullarını cam kenarında sessizce dışarıyı seyrederken bulmuşlar. Sabah ameliyata giderken küçük dostum bir kağıt parçası tutuşturmuş annesinin eline. "Oyuncaklarımı şu arkadaşıma verin," yazıyormuş ilk satırda. "Bilgisayarım bunun olsun. Kitaplarımı şuraya dağıtın." Küçük vasiyeti alıp cebine koymuş annesi. 5 günde 50 yıl yaşlanmış. Böyle uzun gecelerde Necip Fazıl'ın beklenenler için yazdığı o muhteşem dörtlüğü hatırlarım hep. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Hastayken en uzun gecenin ameliyatı beklediğiniz gece olduğunu sanırsınız. Oysa hasta yakınları için daha uzunu ameliyatı izleyen gecedir. "Bu geceyi atlatırsa tamam," der doktor. O gecenin her saniyesini upuzun bir sırat köprüsünün birer birer döşenen taşlarına dönüştürerek. Uğruna can vermeye hazır olduğunuz can az ileride yatarken siz çaresiz beklersiniz. Ve karanlık bitmez bilmez o gece. Gök kubbe ışımaz bir türlü. 5 saat sürdü ameliyatı küçük dostumun. Kapıda annesi kadere isyan ederken babası "bunu aşacağız biliyorum, geçecek" diye tekrarlayıp teselli ediyordu kendini. Sabah sabrın tortusunun çöktüğü yorgun gözler doktora çevrildi ve beklenen müjde geldi. Tümör tamamen temizlendi, küçük dostumuz atlattı tehlikeyi. Niye anlattım bunu şimdi? Bir acıyı üleşmek için değil, kulak mememizi çekiştirip tahtalara vurasınız diye hiç değil. Sadece bazen bize çok önemli gibi görünen sorunların, hayati sandığımız gündem maddelerinin, dert ettiğimiz sıkıntıların aslında hayat karşısında ne kadar önemsiz, sıradan ve geçici olduğunu bir an için düşünün diye. Sevdiklerinizin kıymetini bilin ve sevginizi göstermeyi ertelemeyin diye. Şimdi gidin ve burnunuzu saçlarının arasına gömüp doyasıya koklayın diye. Geçmiş olsun küçük dostum, sağ ol, bize hayatın anlamını yeniden anımsattığın için. Sayfa 165. Cemal ile Rami. Bazen bir satır yazı koca bir hayatı özetler. Birkaç saniyelik bir görüntü kafanızdaki düğümü çözer. Geçen gece hafızama kazınan 10 saniyelik o görüntüyü unutamıyorum bir türlü. Mutlaka siz de görmüşsünüzdür. 12 yaşındaki Muhammed Rami ile babası Cemal Abdurra Gazze'den bir varilin ardında İsrail askerlerinin kurşunlarından sakınmaya çalışırken çekilen görüntüsü bu. İşin ayrıntısını daha sonra öğrendik. 7 çocuklu yoksul bir ailenin yaramaz çocuğuymuş Rami. Babası Cemal boyacıymış. O sabah 8'de kalkmış. Okullar kapalıymış çünkü. Babası boyamak üzere bir araba almaya gidiyormuş. Rami de peşine takılmış. Kapıdan çıkarken annesine "ben babamla araba almaya gidiyorum" diye seslenmiş. 34 yaşındaki annesi Emel'in ondan duyduğu son söz bu olmuş. Baba oğul bir Filistin karakolunun duvarının yanından geçerken hemen yan sokakta Filistinlilerin gösterisi başlamış. O sırada karşı çaprazdaki İsrail ordusu karakolundan açılan ateşe hedef olmuşlar ve bir varilin ardına saklanmışlar. Rami babasının koltuğunun altına gizlenirken Cemal İsrail askerlerine "durun" diye bağırmış. Gerisini gördük zaten. Durmadılar ve Rami'yi önce bacağından sonra karnından vurdular. Sonra 4 kurşun daha saplandı küçük vücuduna. Oğlu yerde boylu boyunca cansız yatarken Cemal yediği kurşunların ya da belki yitirdiği oğlunun acısından bilinçsizce çırpınıyordu. Ve bir Filistinli kameraman bu zulmü görüntülüyordu. Sonrası daha da trajik. Birkaç saat içinde belli başlı dünya medya merkezlerine ulaşan görüntüler, oradan Aldurra ailesinin yoksul evindeki televizyonun ekranına yansımış. Rami'nin annesi Emel o sırada evde televizyon seyrediyormuş. Şöyle bir göz attığı ekranda bir çatışma görüntüsü görmüş ama yüzleri seçememiş. Can pazarındakilerin eşiyle oğlu olduğunu anlamamış. Birkaç dakika içinde konu komşu kapısına yığılınca öğrenmiş felaketi. "Merak etme, Rami yaşıyor," demiş komşuları. Hastaneye varınca dünyası kararmış Emel'in. "Oğlumuz şehit oldu," demiş yaralı Cemal. "Şimdi cennette. O hafta Dünya Çocuk Günü kutlanacakmış. Belki bir gün Amerika devreye girebilir, ateşkes sağlanabilir, barış anlaşmaları imzalanabilir. Ama Cemal'le Emel'i barışa inandırmak mümkün olabilir mi artık?" Hamza, kardeşim. Hamza 12 yaşında. Bağdat'ın merkezinde bir apartman dairesinde yaşıyor. Futbolu seviyor. En büyük hayali Saddam'la tanışıp ona doğum gününü anlatmak. 17 Ocak 1991 gecesi doğmuş Hamza. ABD'nin Irak'ı bombaladığı gece. Babası Kuveyt sınırında askermiş. Annesi ise evde yalnız. Saat 2'de evlerinin yakınında bombalar patlayınca sancılanmış annesi. Komşuları sarmalayıp sığınağa indirmiş. Sabaha kadar dişini sıkmasını söylemiş. Sabah gittikleri hastanede daha Hamza'nın göbek bağı kesilmeden bombardıman başlamış yeniden. Herkes sığınağa kaçmış. Hamza, ocak ayazında elektrik ve kaloriferin yanmadığı, camları kırık bir hastane odasında çırılçıplak kalmış. Ömrünün ilk 3 gününü 300 kişiyle bir sığınakta sürekli ağlayarak geçirmiş. O günlerde erken doğum yapan çoğu annenin oksijensizlikten bebeğini kaybettiğini, kendisinin mucize eseri yaşadığını sonradan öğrenmiş. Ambargo yüzünden yeterince beslenemeden ilaçsız büyümüş Hamza da yaşıtları gibi. Ama dersleri iyi. Okulda 8 yıllık İran Savaşı'nı okumuşlar. Ama henüz son Körfez Savaşı'na gelememişler. Bugün olup bitenlere dair tek bildiği düşman Amerika'nın onların toprağını ve petrolünü istediği. Doğduğu gün patlayan savaşın daha ağrının yaklaştığını duyuyor ama gardiyan muhabirine savaş çıkacağını sanmıyorum diyor. Bunlar sadece söylenti. Siz ekranda hep bir yandan yığınak yaparken bir yandan bizi geciktirdiniz diye fırça çeken Amerikalıları ve Amerikalıları kızdırdık diye dövünen yorumcuları görüyorsunuz. Yanı başınızdaki Hamza'yı tanımıyorsunuz. Üç kuruş uğruna düşmanıyla işbirliği yaptığınız için kızıyor mu bilmiyorsunuz. Okyanus ötesindekilere bir şey ifade etmez belki ama asırlarca birlikte yaşadık biz Hamzagillerle. Sadabat'ta, Bağdat Paktı'nda birlik olduk. Kuzey Irak, Bağdat'ın denetiminden çıkıncaya dek dalaşmadık birbirimizle. Irak, Türkiye'nin çevresindekilerden en az sorumlusu ola geldi. Suriye'yi düşünün, Sovyetleri, Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı, İran'ı. Irak savaşı düşüneceğimiz son komşumuzdur. Türk tarih kitapları, Arapların Türkiye'yi arkadan hançerlediğini yazar ya, şimdi tarih dersinde ihanet öyküleri dinleme sırası Hamza ve kuşağında. Türkiye savaşa katılırsa ve Hamza hayatta kalırsa, tarih öğretmeni ona asırlık komşusunun çok borçlandığı için, ABD'yi kızdırmamak için, 6 milyar dolar için düşmanla işbirliği yaptığını anlatacak. Komşuda yangın varken sessiz kalamayız diyen Türk Başbakanı'nın meramının bir kova suyla koşup gelmek değil, yangına körükle gitmek olduğunu söyleyecek. Bu kirli savaşta rol almazsak Bush bizi affeder mi bilmem ama alırsak hiç kuşkunuz olmasın ki Hamza ömür boyu affetmeyecek. Sevgili Hamza, artık bombaların sizin oralara düşmesine saatler var. 12 yıl önce seni dünyaya getiren savaş belki bu kez ölümün ülkesine götürecek. Hayatta kalabilirsen buralarda sadece ülken paylaşılırken ganimetten paya kapmak, cinayete ortak olmak isteyenler değil, seni düşünenler ve acını hissedenler de olduğunu bilmeni isterim. Bizi affet, kolay gelsin kardeşim. Kitabın sonu 15 Kasım 2007 sayfa 169.